Ayrım 25.
Bir daha böyle bir fırsatın eline geçmesi için haftalarca beklemesi gerekebilirdi. Haftalar, haftalar. 20 yıl beklemişti, daha ne beklesin? Bir ayağı Amerika'da, öteki ilmeğin ağzında. Bu durumda kim karar verebilir? Amerikan bacağı bir adım ileri gidiyor, asıl olan bir adım geri. Bir insana böyle bir azizlik yapılır mı yani? Yüce para destesini bacakları arasına sıkıştırdı. Kamburunu dövmeye başladı. Başına gelenlerin hepsi bu kamburun başının altından çıkıyordu. Geberesici. Acısındı. Acı çekmeyi hak ediyordu. Öyle vurmasaydı avaz avaz bağıracaktı. Bağırınca da Amerika öbür dünyayı boylardı. Yatakla kapının tam ortasında bir noktaya kakılı gibi durdu Fisher'le ve kamburunu dövdü. Birer kamçı sopası yerine geçirdiği kollarından birini indirip birini kaldırıyor, omuzundan aşırtıp 5 çift düğümlü kamçı oluşturan parmaklarıyla kamburunu dövüyordu. Kambur bana mısın demedi. Omuzlarının alçak eteklerinden acımasız bir dağ gibi yükseliyor, taşsı katılığından gurur duyuyordu kambur. Yeter artık diye bile bağırmıyordu. Hiç sesini çıkarmıyordu. Fisher'le bir tempo tutturdu. Kamburun daha nice dayakları kaldırabileceğini anlamıştı. Büyük bir sınav vermeye hazırlandı. Kamburdan hıncını alıyor falan değildi. Savurduğu darbelerin tam istediği yere inip inmediği de önemli olan. O uzun kolları bu işi başarıyla yürütecek denli uzun değildi. Ama ne yapsın, olanla yetinmek zorundaydı. Darbeler tek düz hareketler inip kalkıyordu. Fisher'le soluk soluğa kalmıştı. Bu işi için müziğe gereksinmesi vardı. Yıldızların altında piyano vardı. Kendi müziğini kendisi yapacaktı. Soluğu kesildi. Şarkı söylemeye başladı. Sesi heyecandan çın çın ötüyor, yüksek çıkıyordu. Bu sana ders olsun, bu sana ders olsun. Her tarafı çürüyünceye dek dövdü canavarı. İsterse polise gitsindi. Her darbeden önce in ulan aşağı iğrenç mahluk diyordu içinden. İğrenç mahluk bana mısın demedi. Fisher'le kanter içinde kalmıştı. Kolları ağrımış, parmakları yorgunluktan bitmişti. Dayanacaktı, sabırlıydı o. Ant içti, kambur son nefesini veriyordu. Salt inat olsun diye umursamaz görünüyordu. Fisher'le malını bilmez miydi? Dönüp suratına bakacaktı. Düşmanını azarlayıcı bir bakış yöneltmek üzere başını çevirdi. Ah, şimdi anladı. Düşman gizlenmişti. Seni gidi korkak. Seni meymenetsiz. Bıçak. Bıçak istiyor. Saplayıp öldürecek onu. Hani bir bıçak verin. Fisher'lerin ağzından köpükler saçılıyordu. Gözlerinden iri yaşlar boşandı. Bıçağı olmadığı için ağlıyordu. Meymenetsiz şey ona yanıt vermediği için ağlıyordu. Kollarının gücü onu büsbütün yüzüstü bıraktı. Boş bir çuval gibi buruştu. Her şey bitmişti, kendini asacaktı. Para yere yuvarlandı. Fisher'le birden ayağa sıçradı ve haykırdı. Mat. Kian genellikle kitapların düştüğünü düşünüyor ve onları bedeniyle yakalamaya çabalıyordu. Bir nakış iğnesi kadar inceydi. En ender kitaplar sağa sola bir çağlayan gibi boşalıyorlardı. Şu anda döşeme kitapların ağırlığına dayanamayarak çökmeye başlamıştı. Kian uyandı. Nerede onlar diye inledi. Neredeler? Fisher'le meymenetsizi yenmişti. Ayakları dibindeki parayı aldı. Yatağın başına gitti ve dedi ki, amma da şanslı adammışsınız ha. Kitaplar, kitaplar diye gürledi Kian. Hepsini kurtardım. İşte para da burada. Beni almakla bir hazine aldınız siz. Kurtardınız. Düşümde. Düş görüyordunuz ha. Ben de burada dayak yiyordum. Kian ayağa kalktı. Demek burada biri vardı dedi. Hemen kitapları gözden geçirmeliyiz. Hiç tasalanmayın siz. Adamı anında duydum. Kapıdan içeri bile giremeden adamın neyin peşinde olduğunu görmek için sessizce bu odaya geçtim. Sizin yatağın altına girdim. Neyin peşindeymiş biliyor musunuz? Paranın. Elin uzatmasıyla benim ele yapışmam biri oldu. O bana vurdu, ben ona. Acı bana diyor adam, yok diyorum. Amerika'ya gitmek istiyor, bırakır mıyım? Kitapların birine bile dokunduğunu mu sanıyorsunuz? Tekin elini süremedi. Aklı varsa sürmezdi zaten. Aklı vardı. Ama gene de eşekti. Yaşamında bir gün bile Amerika'ya gitmiş değildi. Nereye gidecek adam o biliyor musunuz? Söz aramızda, ceza mahkemesini. Şimdi çekti gitti. Ne biçim bir adamdı diye sordu Kian. Böylesine uyanık ve açık göz davrandığı için küçük adama şükran borçlu olduğunu göstermek istiyordu. Hırsızlık olayı onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Nasıl anlatayım? Benim gibi bir kötürümdü. İyi bir satranç oyuncusu olduğuna da kalıbımı basarım. Zavallı. Kian bırak gitsin dedi ve kambura sevecen bir bakışla baktı. Sonsuz merhamet. Kamusal rehin sandığı vaktiyle yılda bir gün yoksulları kabul eden dindar ve tutumlu bir prensesin anısını, kendisine çok uyan Treyzionum adını taşımaktadır. Dilencilere gelince o günlerde de ellerinde kalan tek şeylerini, İsa'nın 2000 yıl kadar önce kendilerine bağışladığı ve şimdi küçük bir açlıkla istenen o sevginin bir parçasıyla ayaklarındaki kiri gözden çıkarmakta ve buraya bırakmaktaydılar. Prenses bu ikincisini temizlerken Hristiyanlık onuru yüreğini dolduruyordu. Bu onuru her yıl yeniden kazanır ve eskiden kazandıklarını eklerdi. Kamusal rehin sandığı çok güzel görünümlü bir binadır. Gerçek bir prensin yüreği gibi kalın duvarlarla çevrilidir. Dış dünyaya karşı çok iyi korunmuştur. Gururludur ve çok katlıdır. Belli kabul saatleri vardır. Daha çok dilencileri ya da kısa bir süre sonra dilenci olacakları kabul etmeyi yeğler. İnsanlar kendilerini onun ayaklarının dibine atar ve eski zamanlardaki gibi mallarının ondalığını sunarlar. Ama bunun yalnızca dondalıktır. Çünkü bir prensin yüreği için sahip olduklarının milyonda biridir bu. Dilencinin ise tüm varı yoğudur. Prensin yüreği hepsini alır. Geniştir, büyüktür. Binlerce bölmesi ve bir o kadar da gereksinimleri vardır. Titreşen dilencilerin ayağa kalkmasına kibarca izin verilir. Karşılığında da kendilerine nakit olarak küçük bir sadaka sunulur. Onlar da bunun üzerine çılgına dönerler ve kendilerini sokağa atarlar. Çünkü kendisi artık yalnızca bir kurum olarak varlığını sürdürdüğünden, prenses onların ayaklarını yıkama alışkanlığını artık bir yana bırakmıştır. Bunun yerine yeni bir gelenek yerleşmiştir. Dilenciler aldıkları sadaka üzerinden faiz ödeyeceklerdir. Çünkü günü geldiğinde bu dünyanın yoksulları öbür dünyanın zenginleri olacaktır. Bunca faiz isteyen bir özel kişi olsa tefecilik suçundan yargılanır. Ama dilenciler için ayrıcalık tanınabilir çünkü söz konusu para nasılsa sadaka kadar bir şeydir. Bu insanların böyle bir alışverişten çok mutlu oldukları yadsınamaz. Tezgahların üzerine abanır ve aldıkları paranın dörtte birini faiz olarak ödeme taahhüdünü bir an önce imzalamaya can atarlar. Cebi delikler para dağıtmaya bayılır. Bununla birlikte bunların arasında aldıkları borcu ve faiz ödemeyen ve elini cebine atmaktansa rehin bıraktıkları eşyayı gözden çıkaran cimriler de vardır. Param yok derler. Bunların bile binaya girmesine izin verilir. Büyük iyiliksever yüreğin kentin gürültüsünün ortasında bu yalancıların güvenilirliklerini denetlemek için gerekli sakin ortamı bulması olanaksızdır. Borçtan da faizden de vazgeçer ve verilen paranın 5-10 katı değerinde olan mallarla yetinir. Ufak tefek paralar burada bir servet oluşturmaktadır. Dilenciler buraya çullarını getirir. Yürek ise atlas ve ipek giysiler içindedir. Bu yüreğin emrinde sadık memurlardan oluşma bir kurul vardır. Bu memurlar özlemle bekledikleri emeklilikleri gelip çatana dek ortalığı kasıp kavururlar. Bunlar efendilerine yürekten bağlı uyruklar olarak her şeyin ve herkesin değerini düşük gösterirler. Görevleri yalnız ve yalnız aşağılamaktır. Sadakaları ne denli aza indirirlerse o kadar çok insan kendini mutluluğa kavuşmuş sayar. Yürek engindir ama sonsuz değildir. Zaman zaman yeni armağanlara yer açabilmek için servetlerini bedava denecek bir para karşılığında sağa sola dağıtır. Dilencilerin kuruşları tıpkı ölümsüz imparatoriçelerine olan sevgileri gibi tükenmezdir. Ülkenin tüm öteki yörelerinde işler durgun olduğunda bile burası vızır vızırdır. Daha canlı bir tecimsel dolaşım gereği çalınmış mallar yalnızca çok ender durumlarda söz konusu olur. Bu sonsuz merhametli hanımefendinin diğer takdir bürolarından mücevher, altın ve gümüşe ayrılanlar ana girişe yakın bir yerde onur köşesinde yer almışlardır. Toprağa kakılı temeller üzerinde burada güvenlik içinde durmaktadırlar. Binanın katları rehine bırakılan eşyaların değerine göre düzenlenmiştir. En üst katta palto, ayakkabı ve posta pullarından bile yüksekti, altıncı ve son katta kitaplar bulunmaktadır. Bunlar sonradan eklenmiş bir bölmeye konulmuşlardır. Erişmek için sıradan bir binada görebileceğimiz sıradan bir merdivene çıkmak gerekir. Binanın o prenslere yaraşır görkemini burada görmek olanaksızdır. Bu her yanı dolduran koca yürekte beyne yer yoktur. Merdivenin alt basamaklarında düşünceli düşünceli duruyor ve pis servete karşı duydukları açgözlülük nedeniyle kitaplarını buraya getiren terk edilmiş yaratıklar adına böyle bir işleve yaraşır ölçüde temiz olmayan merdiven adına kitapları alıp da okumayan görevliler adına tavan arasında yangın tehlikesi içinde bulunan odalar adına kitapların rehin bırakılmasını yasalara hakaret saymak için kılını bile kıpırdatmayan bir devlet adına basım işinin kendilerine artık doğal görünmesi nedeniyle her bir basılı harfin özel bir kutsallığı içerdiğini tümüyle unutan insanlık adına utanç duyuyor insan. Neden önemsiz cincik boncuklarla süslü püslü eşyalar altıncı kata tıkılmasın da kitaplar, kültüre karşı gösterilen bu hakareti önlemek için köklü bir reform yapılmadığına göre hiç değilse birinci katın geniş salonlarında yer almasındı? Bir yangın çıksa mücevher denilen şeyler hemencecik sokağa fırlatılabilirdi. Çok iyi paketlenmişlerdi hepsi. Altüstü maden olan nesnelere gerekmeyecek denli iyi korunmaktaydılar. Taşlar hiçbir şey olmaz. Öte yanda altıncı kattan sokağa fırlatılan kitaplar ince zevkliler için öldü demektir. Görevlilerin çekeceği vicdan acısını düşünün bir. Yangın dört bir yana yayılır, onlar görevleri başındadır ama güçleri yoktur. Merdiven yıkılmıştır. Ateşli 240 metre yükseklikten düşme arasında bir seçme yapmak durumundadırlar. Görüşler birbirini tutmaz. Birisinin tam pencereden atmak üzere olduğu şeyi öteki elinden kapar ve alevlere atar. Kötürüm olmaktansa yansın daha iyi. Bu sözcüklerle gözdağını arkadaşının yüzüne fırlatmış olmaktadır. Ne var ki arkadaşı aşağıda, zavallı yaratıkların incinmesinden yakalanması için ağların gerili olduğunu ummaktadır. Havayla sürtünmeden dolayı onlara bir zarar gelecek değil herhalde der karşı görüşte olana dişleri arasından. Peki nerede senin o ağ dediğin, söyler misin? İtfaiyeciler şimdi gelecekler. Şu anda kaldırıma çarpan bedenlerin sesinden başka bir şey duymuyorum. Yeter, Tanrı aşkına başka bir şey söyleme. Çabuk öyleyse haydi ateşi. Yapamam. Bunu yapmaya karar verememektedir. Buyruğu altındakilerle ilişki sonucu insana dönüşmüştür. Ya herru ya merru düşüncesiyle çocuğunu pencereden dışarı atan bir anneye benzemektedir. Biri onu aşağıda tutar kuşkusuz. Ateşte kurtarılma umudu olmaksızın yok olacaktır. Ateşe tapanın kişiliği ağır basar, ötekinin yüreği. Her ikisi de övgüye değer, ikisi de görevlerini sonuna dek yerine getirirler. Her ikisi de ateşte yiter ama bunların kitapları ne yararı olacaktır ki? Kien bir saattir utanç içinde merdiven korkuluğuna yaslanmış durmaktaydı. O anda kendisini bunca yıl boşa yaşamış biri olarak görüyordu. İnsanların kitaplarına karşı ne barbarca davrandığını daha önce de görmüştü. Açık artırmalarda sık sık bulunmuştu. Doğrusu kitapçılarda boşu boşuna aradığı ender ciltlerden bazılarını bu artırmalara borçluydu. Bilgisini zenginleştirecek türden ne bulmuşsa kabul etmişti. Satış odasında edindiği nice acılı izlenimi yüreğine kazıyıp yerleştirmişti. New York, Londra ve Paris'ten gelen furguncuların çevresinde akbabalar gibi şüştüğü, o görkemli Luther İncili'nin sonunda sahte olduğunun anlaşıldığı günü hiç unutmazdı. Artırmada durmadan fiyat artıran dolandırıcıların uğradığı düş kırıklığı umurunda değildi. Ama ihanet ve düzenbazlığın bu alanda da baş göstermesini anlayamıyordu bir türlü. Kitapları satıştan önce kabul eden adamın onları birer köle gibi incelemesi, açıp kapaması yüreğini parçalıyordu. Yaşamları boyunca bin kitap bile okumamış olan bu yaratıkların kitabı almaya kalkması, bu amaçla bağırması, artırması ona korkunç bir zorbalık olarak görünüyordu. Ne zaman başka çaresi olmadığından bir artırma salonu cehennemine girse yanına 100 kadar iyi silahlanmış paralı asker katıp kitapları dağıtanların her birine biner, toplayıcı yani koleksiyonculara 500'er kamçı vurarak pazarlık konusu ettikleri kitapları korumasına almak için dayanılmaz bir istek duyardı. Ancak bu rehin sandığının uçsuz bucaksız bir noktaya inercesine alçalması karşısında bu deneyler ne ifade ederdi ki? Kiyan'ın parmakları merdivenin, zevksiz olduğu kadar ince ve özenli, süslerden oluşan korkuluk demirlerinin çevresinde kıvrıldı. Bütün binayı yerle bir edebilme umuduyla demirleri sımsıkı kavradılar. Bu putseverliğin iğrençliği canını sıkıyordu. Kendisini bütün bu altı katın altına gömmelerine razı olmaya hazırdı. Ancak bir koşulu vardı. Bu binayı yeniden yapmayacaklardı. Ama barbarların sözüne güvenebilir miydi? Onu buraya getiren nedenlerden birini şimdi bir kenara bırakmıştı. Yukarıdaki odaları gezmekten vazgeçti. Daha şimdiden tanık olmayı öngördüğü kötü şeylerin ürkünçlüğünü kat kat aşan kötülükler yaşamıştı. Binanın girişi söylendiğinden de biçimsizdi. Rehberinin bir 50 genişliğinde olduğunu söylediği merdiven aslında 1 metre 5 santimden fazla değildi. İli açık insanlar sayıları tahmin etmede bu tür yanılgılara çok düşerler. Ortalıktaki toz 1-2 günün değil en azından 3 haftanın ürünüydü. Asansör zili çalışmıyordu. Binanın girişine açılan camlı kapılar iyi yağlanmamıştı. Kitap bölümüne giden yolu gösteren işaret levhası, beceriksiz bir el tarafından kötü bir boyayla kaba bir karton üzerine çiziktirilen harflerden oluşuyordu. Bu levhanın altında özenle yazılmış bir başka levha vardı. Posta pulları birinci kattadır. Koca bir pencere küçük bir avluya açılıyordu. Tavanın ne renk olduğunu söylemek olanaksızdı. Geceleri şu tek ampulün ne perişan bir aydınlanma sağladığını güpegündüz bile anlayabilirdiniz. Kien bütün bunların bilincine vardığını bir kez daha aklından geçirdi. Bununla birlikte merdivenleri çıkmaktan sakınıyordu. Merdivenin tepesinde kendisini bekleyen korkunç görünüme dayanacak gücü olmasa gerekti. Sağlığı artık pek iyi değildi. Bir kriz gelmesinden korkuyordu. Her yaşamın ölümlü olduğunu biliyordu ama o canından çok sevdiği yükü kendi içinde duyduğu sürece kendini kollamalıydı. Ağır başını trabzandan aşağı eğdi ve utandı. Fişali onu gururla izledi. Dostunun birkaç adım uzağında duruyordu. Kamusal rehin sandığı binasını, cenneti bildiği kadar iyi bilirdi. Daha önce ömründe görmediği bir gümüş tabakayı rehinden kurtarmaya gelmişti. Rehin fişini santrançta 12 kez yendiği bir dolandırıcıdan almıştı. Kien'in hizmetine girdiğinde fiş özenle katlanmış olarak cebinde durmaktaydı. Fişin yepyeni bir saf gümüş tabaka karşılığında verildiği söylentileri dolaşmıştı ağızlarda. Fischer'le Treizianum da ilgili kişilere rehin fişleri satmayı becerirdi. Bu becerisini uygularken ve de her seferinde kendisinin ve başkalarının hazinelerinin geri verilişini izlemek durumunda kalmıştı. Kafasında dünya satranç şampiyonu olmaya değgin düşten başka ondan daha az önemli bir düşü daha vardı. Elindeki bir rehin fişini ilgililere sunmak, karşılığında alınmış olan parayı faiziyle, maiziyle ve de görevlilerin umursamaz, kalkık burunlarının dibine nakit olarak bir bir saymak, ödeme şubesinde herkes gibi kendi öz malının çıkarılmasını beklemek ve daha önce onu 100 kez gözlerinin ve burnunun altında tutmuş gibi evire çevir incelemek düşü yaşardı kafasında. Sigara içmediğinden tabaka bir işine yaramazdı ama düşünü gerçekleştirme fırsatı eline geçmiş bulunuyordu. Kien'den kısa bir süre izin aldı. Ne iş olduğunu açıklamasına karşın onu dinlemeyi kabul etmedi Kien. Ona tümüyle güveniyordu ama onu kitaplığın yarısından kurtardığından beri çömezini gözünün önünden ayırmamaya özen gösteriyordu. Çok sağlam kişilikli bilim adamlarının kitapları uğruna katil olduğu çok duyulmuştur. Buna göre yüreği öğrenme açlığıyla kıvranan zeki bir varlık yaşamın ilk kez büyüleyici kitapların baskısı altına girerse katil olma isteğiyle yanıp tutuşmaz da ne olur? Yükün bölünmesi olayı şöyle gelişmişti. Fischer'le sabahleyin kitapları toplamaya başladığında Kien bunca zaman onların hepsini nasıl taşıyabildiğine şaşırdı. Uşağının titizliği anlattığı gizli tehlikelerin bilincine varmasına neden oldu. Bugüne dek sabahları yatağından kalkar, yükünü yüklenmiş olarak çıkar giderdi. Akşam büyük bir özenle boşalttığı kitapların nasıl dönüp kafasına yerleştiğini sormak aklının ucundan geçmemişti daha önce. Kendisini dolu hisseder ve yola çıkardı. Gelin görün ki Fischer'le'nin başına getirdiği olay bütün bunları bir anda değiştirdi. Başarısız soygundan sonraki sabah koltuk değnekleriyle yürürmüş gibi zıplaya zıplaya Kien'in yatağına yaklaştı. Büyük bir coşkuyla uyanmak için elinden geleni yapmasını söyledi ve kitapları toplaması gerekip gerekmediğini sordu. Huyu gereği yanıt beklemedi. Becerikli hareketlerle eline gelen yığını kaldırdı. Henüz yatakta uzanmış duran Kien'in başını uzattı. Hadi içeri dedi. Kien yıkanıp giyinirken yıkanmakla pek başıhoş olmayan ufaklık durmadan çalıştı. Yarım saate kalmadan odalardan birini boşaltmış bulunuyordu. Kien giyinmişini bilerek ağırdan aldı. Kafasında bu toplanmış işini her zaman nasıl yaptığını düşünüyordu. Ama bu konuya değgin hiçbir şey anımsamadı. Garip, belleği işlemiyordu sanki. Bu durum yalnızca şimdiki gibi bir takım dış olayları etkilediği sürece önemli değildi. Ama gözünü dört açmalıydı. Yoksa bu bellek itikliği bilimsel çalışmalarını etkileyebilecek yönde gelişebilirdi. Bunu düşünebilmek bile olanaksızdı. Belleği bugüne bugün bulunmaz bir tanrı armağanıydı, olağanüstüydü. Daha okul sıralarındayken belleğinin bu durumu dikkat çekmiş, ünlü ruh bilimciler onu incelemişlerdi. Bir dakika içinde pi sayısını 65 ondalığa dek ezberlemişti. Bilgili baylar, ayrıksız hepsi başlarını sallamışlardı. Şu kafasını alabileceğinden fazla yüklemişti belki. Yapılmakta olan şu işe bakmak yeterliydi bunu anlamak için. Yığın yığın, paket paket yükleniyordu kafası. Kafasını da biraz koruması gerekirdi. Kafanın yerine yenisi alınmaz ki. Kafalar kendi kafası gibi bir kez gelişir. Herhangi bir parçası zarara uğrarsa bu onarılmaz bir zarardır. Bu düşüncelerle derin bir göğüs geçirdi ve sizinki hafif iş aziz dostum Fischer'le dedi. Küçük ahbap Kien'in ne demek istediğini hemen anladı ve bakın ne diyeceğim dedi. Bitişik odadakileri ben taşırım. Fischer'le'nin de kafası var. Yoksa kafasız mı sizce? Evet ama... Aması da ne? Beni gücendiriyorsunuz haberiniz olsun. Uzun bir duraksamadan sonra razı oldu Kien. Bunun için Fişerli'nin yaşamında hiç hırsızlık yapmadığına namusu üzerine yemin etmesi gerekti. Yemin etmekle kalmadı, nedenli masum olduğunu acınası bir dille açıkladı ve tekrar tekrar şu sözleri söyledi. Ama bayım, bu kamburla insan nasıl hırsızlık yapabilir? Kian bir an için bir garanti isteme düşüncesi üzerinde durdu. Ancak kendi durumunda dünyanın en güçlü garantisi bile bir anlam taşıyamayacağından bu tasarıdan vazgeçti. Ama şu sözleri söyledi. Herhalde hızlı koşarsınız ha? Fişerli işin içinde ne iş olduğunu hemen anladı ve onu şöyle yanıtladı. Size neden yalan söyleyeyim? Siz bir adım atarsınız, ben yarım adım atarım. Okulda benden yavaş koşan yoktu doğrusu. Kian belki sorar diye bir okula da uydurmalıydı. Aslında okula falan gitmiş değildi çünkü. Ama Kian daha ağır sorunlarla güreşmekteydi. İnanma konusunda tüm yaşamının en büyük jestini yapacaktı şimdi. Size inanıyorum dedi yalnızca. Fişerli sevinçten uçuyordu. Ah şöyle, bakın şimdi görürsünüz niye iyi olacak. Kitap antlaşması onaylanmıştı. Küçük adam Kian'ın uşağı olarak yükün çoğunu aldı. Sokakta önden yürüyordu. Ama hiçbir zaman iki küçük adımdan daha çok uzaklaşmıyordu. Her zaman için yerli yerinde duran kambur, bu yüklenme olayı nedeniyle aldığı eğik durumun yeterince etkileyici olmasını engelliyordu. Ama yerde sürüye sürüye ilerleyen ayaklar, kitapların varlığı konusunda söylenecek sözü söylüyordu. Kian kendisini hafiflemiş hissetti. Başını dik tutmuş, güvenini verdiği adamı izliyor, gözlerini ne sağa ne de sola çeviriyordu. Gözleri tıpkı bir deveninki gibi pek yavaş değil ama tek düz hareketlerle aşağı yukarı sallanan kamburun üzerine çakılıydı. Cüce arada bir kollarını uzatıyor, parmak uçlarıyla kambura dokunup dokunmadığına bakıyordu. Dokunamadığını görürse adımlarını hızlandırıyordu. Herhangi bir kaçma girişimine karşı gerekli planları yapmıştı. Kamburu bir demir pençe gibi kavrayacak ve bedenini boylu boyunca katilin üzerine atacaktı. Bununla birlikte yaratığın kafasını tehlikeye atmamak için özel bir dikkat göstermeliydi. Kolun uzatma deneyi, adımlarını hızlandırmasını ya da gevşetmesini gerektirmeyecek denli, başarıyla sonuçlandığında Kian, kendilerini her türlü belaya karşı korumuş olmanın eksiksiz güvencini taşıma lüksünü kendilerine bağışlayan insanların duyabileceği üzere, uçuyormuş gibi tüylerini diken diken eden harikulade bir duyguyla doluyordu. Tam iki gün Kian son zamanlarda yaşadığı güçlükleri, kendisini gelecekteki çabalarına hazırlamayı, ortaya çıkarılmamış kitapçı dükkanlarının olası varlığını dikkate alarak, kenti son bir kez taramayı bahane ederek tam iki gün işlerin böyle yürümesine ses çıkarmadı. Düşünceleri özgür ve sevinçliydi. Belleğinin yeniden güçlenmesini adım adım izlemekteydi. Üniversite günlerinden bu yana yaşadığı bu ilk gönüllü tatil günleri zekanın, eğitime bu adı verme alışkanlığındaydı Kian, değerini çok iyi bilen, saygıdeğer bir kitaplığı üzerinde taşımaya razı olan, ancak bununla birlikte için için yanıp tutuştuğu bir isteği, okuma isteğini doyurmak üzere taşıdığı ciltlerden bir tekini bile kendi başına açmayan bir dostun, kendisini adamış bir yaratığın eşliğinde geçiyordu. Kötürüm bir yaratıktı bu ve kendisini de itiraf ettiği üzere iyi koşamıyordu. Bununla birlikte kendisini bir hamal olarak görmesine yetecek denli sağlam ve adaleliydi. Kian cahillerin o aşağılınası yaşam amacı olan mutluluğa neredeyse inanmaya başlayacaktı. Aranıp taranmadan kendiliğinden gelmişse ve eğer insan onu büyük bir güç harcayarak sımsıkı tutmuyorsa, ona karşı bir ölçüde iyi davranmakla yetiniyorsa varlığına birkaç gün katlanmak olasıydı. Üçüncü mutlu gün geldiğinde Fişer'le bir saatliğine izin istedi. Kian alnına vurmak üzere elini kaldırdı. Başka koşullarda bu hareketi yapardı. Ama dünyanın ne mal olduğunu bildiğinden susmaya ve böylece cücenin eğer varsa hain planlarını örten perdeyi kaldırmaya karar verdi.